Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özvan.
Ben Mesut Çevik.
Mobil Dünya Kongresi'nin artık eli kulağında. Biz de bu hafta ağırlıklı olarak o fuarda tanıtılacak telefonları konuşacağız. Çünkü artık yarı sayım başladı ve merakla beklediğimiz pek çok telefonu İspanya'da göreceğiz. Donanım Haber ekibi olarak biz de orada yerimizi alacak ve videolarla ana ana tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İlk lansmanı muhtemelen Samsung yapacak gibi görünüyor 21 Şubat'ta. Keza aynı tarihte LG'de olacak. Samsung'u bir hafta içerisinde konuştuğumuz için önce istersen LG'den biraz bahsedelim. O nasıl bir telefon çıkaracak?
Evet, LG G5 gelecek. G5 ile ilgili aslında bütün detaylar neredeyse netleşti. MicroSD kart slotuna sahip, pili değiştirilebilir, çift kameralı, parmak izi okuyuculu bir G4 güncellemesiyle karşılaşacağız. G4 güncellemesi diyorum çünkü aslında G4'ü G4 yapan mesela tuştan arkada olması, o ekranın özellikleri vesaire yine G5'te de korunacak gibi duruyor.
Evet, orada şimdi fark yaratan iki unsurdan bahsediliyor. Birincisi metal kasa göreceğiz. Dolayısıyla premium dediğimiz sınıfa daha uygun bir telefon olacak gibi. Çünkü G serisi daha önce plastik kasayla gelen bir telefondu. Diğer özellikleri iyi olsa bile materyal kalitesi konusunda rakiplerin gerisine düştüğü için o noktada metal kasa burada büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor kendi ürün gamı içerisinde LG'nin. Aynı zamanda pilin değişme mekanizmasını da değiştirmiş gibi görünüyorlar. Çünkü ortaya çıkan şablonlara göre belki alttan çekeceğimiz bir kapakla beraber pil değiştirebileceğiz. Yine bunlar önemli detaylar. Şimdi G5 ile ilgili olarak ekran boyutunun 5.6 inç olacağı söyleniyor. Yani zaten genelde o seviyelerde seyrediyordu ama bir rivayete göre belki G5 ile LG sürpriz yaparak ekran boyutunu 5.3 inçe çekebilir. Böylesi bir ekran boyutu tek elle kullanım noktasında daha rekabetçi bir cihazın ortaya çıkmasını sağlayabilir ve aynı zamanda şöyle bir durum var. Galaxy S6, S7'ye baktığımız zaman 5.1 inçlik bir model var. Bir de 5.6 ya da 5.7 inçlik bir model var. Dolayısıyla ekran boyutu tarafında Samsung'un bir esnekliği var farklı modeller sunabilme noktasında. Belki G5 5.3 inç olur. G5 Plus ya da belki farklı isim bir modeli de ürün gamı içerisinde görebiliriz 5.6 ya da 5.7 inç boyutunda. Bir de yine güç butonu arkada olacak ama ses açma ve kapama butonları belki telefonun yan tarafına alınabilir. O konuyla ilgili bir rivayet var. Fakat günün sonunda metal kasaya sahip olan Snapdragon 820 işlemcili, 4 GB RAM'li, 2 kamerası olan ki bunlardan bir tanesini fokal açıklık için yani arkayı bulanıklaştırmak için kullanacağız. Dolu dolu bir telefon geliyor. Öyle zannediyorum ki G4'e göre çok daha rekabetçi olacak gibi G5.
İşin enteresan tarafı Samsung hakkında mesela bütün detaylar ortaya çıktı. Apple ürünlerinde keza lansmandan aslında haftalar önce bütün her şeyi biliyor oluyorduk ama HTC ve LG tarafında iyi bir gizlilik var. LG hakkında tamam detaylar var ama henüz daha cihazın şekli neye benzeyecek, nasıl olacak kesinleşmiş detaylar yok.
LG G5 ile ilgili resmi olarak ortaya çıkmış tek detay telefonu 21 Şubat'ta lanse edilecek. Evet. Davetiye de yolladılar. Hatta davetiye üzerine ismi de doğrulamış oldular. LG G5 21 Şubat'ta gelecek diye. Çünkü biz Galaxy S7, Z6, HTC M10 diyoruz ama bunlar hep büyük ihtimalle yine böyle olacak ama resmi olarak doğrulanmamış bilgiler. Fakat LG tarafında G5'in ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ortaya çıkan görsellerde Güney Kore'de telefonu görenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda çizilmiş görüntüler. Resmi görüntüler değil ama genelde merkezden yani ilgili firmanın ülke merkezinden sızan bilgiler çok yanlış olmuyor. Doğruya çok büyük ihtimalle yakın sonuçlar oluyor. 3 aşağı 5 yukarı bu bilgiler çerçevesinde bir telefon göreceğiz G5 ile ilgili olarak.
Galaxy S7'yi konuştuk zaten piliyle kamerasıyla farklı bir telefon olacak gibi görünüyor. Özellikle pili çok konuşulacak herhalde.
Yani S7'de 3000 mAh, S7'nin Edge modelinde, Edge versiyonunda 3600 mAh ki yine hafta içerisinde ortaya çıkan bilgilere göre yeni telefonların 17 saate varan pil ömrü, özellikle video oynatma süresi sunacağı söyleniyor ki bildiğin tablet gibi pil ömrü anlamına geliyor bu. Yine Type-C formunda yeni nesil USB standartının olması aynı zamanda bu pillerin daha hızlı şarj edileceği anlamına geliyor ki şimdi daha verimli işlemciler var. Ekran konusunda illaki Samsung'un çalışması olmuştur. Zira zaten panel üretimindeki en büyük firmalardan bir tanesi. Yazılım tarafında bir takım yine optimizasyonlar olabilir. Hatta bizim geçen haftaki S7 videosunda söylemediğimiz bir detay var. Ekranın always on sürekli açık olabilme özelliğine sahip olabileceği söyleniyor. Bu Nokia'nın glance özelliğinde olduğu gibi. Yani bir takım bildirimleri biz telefonu açmadan, uyandırmadan ekranda görebileceğiz. Ki bu da yine pil ömrüne katkı sağlayacak özelliklerden bir tanesi. Galaxy S7'de sahip olacağı pek çok yeni özelliğin dışında muhtemelen pil ömrüyle bu sınıfta çok konuşulacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan bilgiler eğer doğruysa.
Detayları merak ediyorsanız zaten ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Sony'de 22 Şubat'ta bir lansman yapacak. Sony ile ilgili de çok fazla detay yok. Yeni
yani hiç detay olmayan firma evet. Sony çok büyük bir gizlilik içerisindeler. Benim bir takım duyumlarım var. Deniliyor ki biz Mobil Dünya Kongresi'nde telefonları göreceğiz ama bu telefonun piyasaya çıkışı yaz dönemini bulacak. Yani hani Haziran, belki Haziran sonrasını bulacak gibi.
Aslında Sony için çok da enteresan bir durum değil. Bundan önceki Z serilerinin hep aynı sorunları yaşadılar. Telefon lanse edildi, telefon çıkmadı biliyorsun.
Yani, hem o var hem de şöyle bir şey var. Z5, Z5 Premium ve Z5 Compact da çok eski cihazlar değildir. İşte yani Türkiye'de piyasaya çıkması Kasım-Aralık dönemini bulan telefonlar. Dolayısıyla dünyanın pek çok genelinde de Avrupa'nın pek çok ülkesinde de yine benzer bir durum söz konusu. Hal böyleyken ki Z5 önem arz eden bir telefonken hemen ardından Z6'yı çıkarmak Z5 tarafındaki stoklara da bir etki edebilir diye düşünüyorum.
telefonu... Ama çıkartmak zorunda da kalacaklar şimdi.
Şimdi yani piyasa öyle bir noktaya gitmiş durumda ki bir bakıyorsun Galaxy S7 diyor. Mart ayında piyasaya çıktığı anda üst seviyede yeni bir cihaz bekleyen birisi gidip markette görmek isteyecektir. LG G5 gidip görmek isteyeceğim bir cihaz olacak. Keza benzer zaman dilimi içerisinde çıkarsa eğer HTC M10 tamamı devamı diyebileceğimiz bir telefon olduğu için illa gidip görmek isteyeceğim bir cihaz olabilir. Bunların akıbeti bu şekilde ilerlerken sen ben Haziran ayında telefonumu piyasaya süreceğim ama zaten Z5'e devam ediyor dersen eğer.
Evet, orada bir zor durumda kalabilirsin. Hep beraber ne yapacaklarını göreceğiz. Bu arada General Mobile'ın da Barcelona'da bir lansman olacak. İşte GM5 Plus isimli yeni Android One telefonlarını tanıtacaklar. Artık resmi olarak da duyurdular bunu.
Evet, 22 Şubat'ta lansmanı yapacaklar. Güzel olan taraf şu, Türkiye'den bir marka dünya devleriyle aynı fuarda kendine bir yer bulmuş ve ki daha önce Vestel'de vardım ama burada General Mobile tabii Google'da işbirliği yapan Android One programlı bir firma olduğu için daha ses getirecek bir telefon olacak kesin gözüyle görünüyor. Bizim tek bildiğimiz bilgi şuydu. General Mobile 4K'nin üzerine daha üst seviye bir cihazın gelebileceğini biliyorduk. Şimdi açıkçası merakla beklediğimiz bir telefon çünkü aynı lansman çerçevesinde belki Türkiye özel bir takım servislerin duyurusu bile olabilir.
Evet, yani Google'la beraber ilerliyorlar orada. Büyük ihtimalle yabancı basına da tanıttıkları telefonu göreceğiz. Bu enteresan bir etki. Hani sessiz sedasız ilerliyor şu anda firma ve iyi gidiyor gibi görünüyorlar. İnşallah ihracat yaparken de görürüz.
Yani zaten şu an 4G'yi özellikle Türkmen ülkelerde, işte Özbekistan, Kırgızistan gibi ülkelerde zaten hatta General Mobile'in YouTube kanalına girilirse orada o ülkeleri özel dilde reklamlar da dönüyor. Sevk ediyorlardı. Yani sonucunda yerli markalar, telefon üretimi yerlidir, yerli değil ayrı mesele ama en azından yerli markalar, bu ülkenin markalarının yurt dışında iş yapması tabii ki önemli bir gelişme.
Huawei lansmanı var, P9 gelecek o tarafta da.
Yani Huawei lansmanı, Huawei özellikle son dönem yükselişli olan bir firma olduğu için genelde lansmanlarının katılım yolunda yüksek oluyor. Ben Amerika'da CES'te de gördüm. Girenler kadar giremeyen de bir o kadar insan vardı açıkçası. P9 tarafındaki en önemli argüman şu, Mate 8'de gördüğümüz Kirin 950 işlemcisinin belki daha yüksek frekanslı bir versiyonu kullanılabilir ama daha da önemlisi belki dünyanın ilk 6 GB RAM'e sahip telefonu olarak göreceğiz biz bu telefonu. Açıkçası önemli. Burada tek sıkıntı şu, P9 illaki güzel telefon olacaktır. P7 iyi bir telefondu, P8 iyi bir telefondu. Her zaman eksikleri olan telefonlardı bunlar ama hep yeni model üstüne koya koya geliyordu. Mesela Mate 8 de çok iyi bir telefon ama henüz Türkiye'de yok. P9 da lanse edildiği zaman belki 6 GB RAM'le herkesin dünyanın çok konuştuğu bir telefon olacak ama Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Evet, umarım. Belki de gelmeyecek.
Belki de gelmeyecek. Bunlar bu tarafta bir aksiyon olması lazım. Tabii orada bazı kısır döngüler var. Huawei markası bugün hala 2500 liralık bir marka değil Türkiye'deki müşteri gözü nezdinde ama bunları aşabilecek çalışmaların yapılması lazım. Türkiye ofisine bakıldığı zaman da son dönemde bir hareketlilik var. İşte Kuşçu Ali diye bir yeni video dizisine başladılar. Yine yenilikçi bir orada video konsepti yakalamışlar. Umarım bunların arkasından ürün tarafında da altını doldurabilirler ve bu lansmanı yapılan yeni ve iddialı ürünler hızlı bir şekilde ülkemiz pazarına giriş yapar.
Evet, bakalım göreceğiz. Gerçekten firma tarafında birçok telefonu konuşuyoruz ama kullanıcılara ulaşması biraz geç oluyor. Pek de anlamı kalmıyor.
Şimdi Mate 8 çok güzel bir telefon. Şimdi yani Kasım ayından beri piyasada olan bir telefon özellikle Çin pazarında. Şimdi S7 çıkmış, Note 5'in fiyatı belki uygunlaşmış, G5 diyorsun, G4 olmuş 1500 lira vesaire. Senin metal kasılı hızlı çalışan bir telefonun var ama onu işte Mart ayında 2500 lira deyip Türkiye piyasasına sunduğunda
olay biraz değişiyor.
Dur bir arkadaş bir bakayım demiyor yani hemen öyle.
Bu arada Android güncellemeleri çok konuşulan bir konu. Hani telefonu güncelleme alan var almayan var ama Android 6.0'ın kullanım oranları açıklandı. Genel Android camiası içindeki bunda aslında istatistikleri Google biraz da Google Play Store'dan topluyor.
Aynen.
Bu yüzden Google Play Store yüklü olmayan Çin'deki telefonlar bunun dışında tutuluyorlar.
Ki ondan çoğunda zaten yok bu Android 6.0'ın.
Ve Android 6.0'ın kullanım oranında bu istatistiği tutulan telefonlarda %1.12'ye ulaşmış. Ne kadar az?
Çok
ama
az, yani
Android'in büyük yani Android camiasının büyüklüğü düşünüldüğünde de aslında sayı olarak yine fazla telefona tekabül ediyor.
Yani evet ama tabii şeyi de görmezden gelmemek gerekiyor. Sonucunda Android 6.0 kullanan cihaz sayısı bugün hala çok az.
Evet.
Yeni duyurusu yapılan cihazlara bakıyorsun. İşte bir HTC One A9 diyorsun. Bir iki tane daha belki telefonu etrafına ekleyebilirsin ama geriye kalanlar hala bu güncellemeyi almış değil.
Evet. A9, M8, M9 aldılar güncellemeyi. HTC tarafı
aldı.
Evet.
Orada One A9'un kutu içeriğinden zaten Android 6.0'da çıkması.
6.0.1 geldi bir de ona şimdi.
Onu bir de o güncelleme geldi. Hatta Quick Charge 3.0 falan da bayağı bir yeni özellik eklemişler telefona. Şimdi diğer üreticilere bakıyorsun. Bugün mesela Note 5 hala bu güncellemeyi almadı. Kullanıcılar bekliyor.
Edge Plus'ta bekliyoruz.
İşte S6 ve S6 Edge için Güney Kore'de dağıtım başlamış ama hala biz bekliyoruz. Evet. Yani Türkiye'de gelmiş değil. Dediğin telefonlar da keza öyle. Sony tarafına bakıyorsun. Aylardır süregelen bir beta programı özellikle Kuzey Avrupa'da devam ediyor ama henüz tam olarak bu güncellemelerin ne zaman geleceği belli değil.
LG biraz sancılı da olsa geçişi tamamladı.
Geçti ama geçenlerde henüz çok mutlu değiller. Orada da bir takım güncellemelerin gelmesi gerekiyor. Ama neyi gördük mesela? Android 5.x diyelim, 5.0.1 ya da 5.1, o bayağı bir oturaklı noktaya gelmiş durumda. Çünkü bugün hala yeni cihazlar 5.1 ile çıkıyorlar. Yerli telefonlar öyle, ülkemizin yerli markalarının, Çinlisi öyle, Uzak Doğu'lu söyle, Avrupalı Amerikalı söyle olunca 5.1'de ciddi bir oturaklık oldu. %30'lara varan bir pazar payı var ama Android 6.0'da üreticilerin bir yol kat etmesi gerekiyor.
Bu arada Android One programında olduğu için aslında bu General Mobile'in 4G'si de yine 6.0 güncellemesini almıştı hızlı bir şekilde.
Evet, ülkemizde o zaten o telefonun en güzel özelliği de açıkçası o.
Evet, hemen öyle bir durum var aldı. Ama gerçekten güncellemeyi alma konusunda birçok insan hala daha sıkıntılar yaşıyor. Beklemek zorunda olmak zaten insanları tüketmiş durumda. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Operatör telefonlarında sürekli her lansmanda söz verilir. 6.0 alacak bu plan diye. Bakalım hangi operatör telefonu 6.0
alacak? Yani mesela şöyle söyleyeyim. Turkcell T60 ile ilgili olarak ki birebir konuştuğum için bir örneği veriyorum. Telefon lanse edildikten sonra ben Turkcell Teknoloji ekibiyle bir araya gelip sormuştum bunlara. Yani pek çok soru sormuştum. Onlardan bir tanesi 6.0 güncellemesini ne zaman alıp alınmayacağı şeklindeydi. Bana kesinlikle biz Android 6.0 vereceğiz demişlerdi. Ama işte telefon hadi Android 6.0 Ekim-Kasım döneminde çıktı diyelim. Aradan yaklaşık 2,5 aylık bir zaman dilimi geçti. Hala yok. Ve ne zaman çıkacağı da henüz belli değil. Şimdi Vodafone tarafına bakıyorsun. Smart 6 global bir proje. Global proje olduğu için Android 6.0 alma ihtimali daha kuvvetli. Çünkü pek çok ülkede çıktığı için alıp alma durumu daha belirginleşiyor o tarafta. Ama onun da henüz ne zaman geleceği belli değil. TT175 görece yeni bir telefon olduğu için ona biraz daha zaman tanıyabiliriz belki ama özellikle Turkcell T60 ile ilgili ben merak ediyorum ne zaman bir güncelleme gelecek.
Vestel tarafı da bence merak edilesi konulardan bir tanesi.
Yani Vestel tarafı da öyle çünkü Zorlu grubunun CEO'sunu ben birkaç hafta önce bir gazeteye verdiği röportajı okumuştum. Röportajda dediği şey şuydu: biz telefon tarafında yazılıma müdahale edebilen ve yazılımın derinliklerine inebilen firmaların büyük oyuncuları olabileceğini düşünüyoruz. Ve biz de Android'in içerisine girebilen üreticilerden birisiyiz demişti.
Giremeyen üretici kimmiş, ben onu çok merak ediyorum.
Onu ben de merak ediyorum da açıkçası. Hani eğer bu kadar derinlemesine girebiliyorsan 6.0 ver de o derinliği hissedelim.
Şimdi bazen sıkıntı ne oluyor biliyorsun? Derinlemesine giriyorsun, çıkamıyorsun, sonra orada kalıyorsun.
Ya bir de şu var Mesut. Hani işin arka tarafını bilmiyoruz maalesef açıklamadıkları için ama üreticilerin hemen arkasında sığındıkları bir açık kapı var. Ya biz test ediyoruz, kullanıcı deneyiminde müşteriyi mutlu edebilecek noktaya gelemedik. Ya gelebilen nasıl geliyor?
Tamam, gelemediysen bu senin sorunun zaten.
Zaten yani. Hayır, o var. Bir de gelebilen nasıl geliyor? Yani büyük firmaysan zaten çok hızlı bir şekilde onu getireceksin o kıvama yani açıkçası.
Bir diğer gelişme de Apple tarafında. Apple Music biliyorsunuz gelecek mi gelmeyecek mi bir sürü tartışma yapılırken sessiz edası çat diye geldi. Yine dedikodular böyle çok ayyuka çıkmadan.
Yani şimdi Apple'ın pek çok şeyini eleştirebiliriz Mesut. Hani fiyatı yüksekti, ürünü şurasıydı, şurası kötüydü ama servislerini ülkelere getirirken geldiği içerikle zenginleştirme konusunda gerçekten gayretleri
ve
var.
Tüm servisleriyle tüm ülkelerde hakikaten adam. Bulut hani servisinden müzik, film servisine kadar, Türkçe konuşan stilisine kadar şu an Türkiye'de adam.
Hepsi var. Yani markete giriyorsun, yüksek kalitede film satın alıyorsun, Türkçe seslendirme ya da Türkçe altyazılı var. Şimdi Apple müzik servisi geldi. İyisini kötüsünü tartışırız ama pek çok yerli sanatçı da işbirliğine gidilmiş. Cezasından sızasına kadar hepsi var. Yani bunlar önemli
evet,
gelişmeler.
Biz Microsoft'a sorduğumuzda aldığımız cevap şu olmuştu ki yılların firması. Apple'dan çok çok daha öncesinde Türkiye'de oturmuş çalışan bir firma.
90'lardan biri var.
Türkiye Türkçe yapınca başka firmaya yere satamıyoruz. Sadece Türkiye'de kalıyor. Burası da çok büyük bir pazar değil olmuştu. Apple nasıl yapıyor bu işi? Ondan sonra da oturup ağlıyorlar. Niye millet yani, biz yapınca görmüyor da diğeri yapınca görünüyor diye.
Ben Siri'ye bu yolda sarımsaklamasak da mı yesek diyorum. Söylüyor. Yani evet. Bunu eğer söyleyebiliyorsa yani Microsoft'ta dünyanın en büyük bulut teknoloji şirketlerinden birisi ki ya bu biraz bir şeyle ilgili. Yani çabayla ve gayretle ilgili. Sonucunda pazar büyük bir pazar. Türkiye pazarı. Hangi üreticiye sorarsan ya genç Türk usu var işte hepsi teknolojiye aşık, hepsinde ürün satılacağız vesaire falan filan. O zaman hiçbir bahanen yok. Kimse kusura bakmasın açıkçası.
Bu arada Android'de de kurup kullanabiliyorsunuz ama ben Android versiyonunu Galaxy S6 Edge Plus'ta denedim.
Karışık. Zor. Yani çalışmıyor düzgün. O tarafa ama Apple'ı biliyorsun. iTunes diye bir uygulama var. Mac ortamında mükemmel çalışıyor. Windows'a bir kuruyorsun. Yenisi süper bilgisayarda ve kahvaltısında çalışıyor. Ya kendi platformların dışındaki platformlara yer vermek zorundalarsa veriyorlar ama oradaki o kullanıcı deneyimi kendi platformlarındaki gibi olmuyor. Bu arada fiyatlardan da bahsedelim. 3 ay boyunca ücretsiz olarak
kullanabiliyoruz. Aylık 9.99'a da bireysel olarak alabiliyorsunuz. Aile paketi var bir de. Aile paketini de 15 lira yapmışlar. Aile paketi uygun oldukça.
Ya evet, yani sonucunda orada birden fazla kişinin tüm servisten imkan istifade edebilmesi açısından bence de güzel bir durum. Kullananlar açısından ses kalitesinin iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii ki hani o Amerika ortamında gördüğümüz artık megabit seviyesindeki bitrate değerlerini biz henüz ülkemizde o servis olarak belki göremiyoruz ama genel olarak başarılı olduğunu söylüyorlar. Benim üzüldüğüm nokta Spotify oldu. Onlar da yıllardır süregelen bir yatırımları var ama Apple Music'in bu derece hızlı yaygınlaşması ki çok kısa sürede 10 milyondan fazla kullanıcıya eriştiler. Çoğu ülkede pazar lideri olmuş durumdalar şu anda. Diğer o servislerin işini zorlaştıracak gibi görünüyor.
Büyük ihtimalle bakalım ne olacak. Apple işbirliği yapıp indirimli fiyatlarda belki servisini.
Ya ben geçen şeyi de gördüm mesela vakti zamanında elimde bir gift card kalmış, bu iTunes 25 liralık bir hediye kuponu. Gireyim biraz iTunes'dan müzik setini alayım dedim. Sadece iTunes için master edilen bazı müzikler var. sıradan bir müzikle kıyasladığınız zaman ses kalitesindeki kalite artışını hissedebiliyorsun. Gerçekten de hani böylesi durumlar için güzel avantajlar sunuyorlar.
Apple'dan konuşuruz. Apple'a devam edelim. Apple Store'da büyük bir açık var. Apple Store'dan indireceğiniz bir uygulama sayesinde hiç root yapmadan bütün uygulamalara bedava erişebiliyorsunuz.
Yani
çok enteresan.
Acayip adamlar Lazy Notes diye bir uygulama yazmışlar. Dışarıdan bakıldığı zaman çok sempatik, mütevazi, kendi halinde bir not uygulaması gibi görünüyor. Ama kurduğunuz zaman iki tane sertifikanın yüklenmesini kabul ederseniz eğer AppCollab'ın öyle bir uygulamaya dönüşüyor birden ve ne kadar paralı uygulama varsa arkadaşlar, oyun varsa hepsini kurabiliyorsunuz. Adamlar nasıl bir açık bulmuşlarsa eğer, hala da çalışıyor.
Hala çalışıyor.
Yani, tabii engellemenin bir yolu var mı onu da teknik olarak bilmiyoruz. Arka planda nasıl bir yöntem geliştiriyorlar ama deneyenler şunu söylüyorlar. Alternatif yöntemle geliştirmişler. Eğer deniyor ki uygulamayı normal yöntemlerle kurup bedavacı imkanını kazanamazsınız. Bilgisayara bağlayın, bilgisayara bir uygulamayı kurun. Onun üzerinden biz zaten önlemi bypass edip tekrar bunu kurulabilir hale getireceğiz diyorlar yani.
Uçmuşlar anlayacağınız, orada Apple'ın başı biraz ağrıyacak gibi duruyor. Çünkü artık root'a moot'a gerek kalmadı ki.
Jailbreak yapmaya gerek yok.
Root diyorum gerçi de. Jailbreak yapanların çoğu da bedava uygulamalar için yapıyordu yani.
Yapıyordu ki jailbreak'e gerek kalmadığı için o jailbreak'in beraberinde gelen bir takım kronik sorunlar, pilin daha hızlı gitmesi ya da bir takım stabilite sorunları gibi şeylerden de ortadan kalkmış oluyor.
Riski kaldırıyorsun. Tabii şey de bilmiyorsun, yüklediğin sertifikalar sonrasında ne işe yarar, ne yapar?
Yani gülü seven diklerine katlandığın misali o uygulamaya bedava erişmek istiyorsan diyorsunuz.
Evet, öyle bir
şekilde onu göze almak zorunda kalıyorsun.
Sony'nin çift kamera sensörüne yoğun ilgi ve talep olduğu konuşuluyor. Tabii hangi firmalar talep gösteriyor bilmiyoruz. Şu anda sadece G5'te bu kameranın yer alacağını biliyoruz.
Bir rivayete göre iPhone 7'nin Plus versiyonu olabileceği söyleniyor ki hatta şimdi biz genelde ikinci kamerayı o fokal açıklık ve arkayı daha bulanık hale getirme, SLR etkisi elde etme gibi düşünüyorduk. Ama mesela Apple'ın konseptinde ikinci kameranın optik zoom için kullanılabileceği konuşuluyor ki bunlar ilginç bir paket ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Orada tabii şöyle bir durum var. Apple biliyorsun iPhone 7 yani Plus ve Plus olmayan modellere genelde kamera farkı koyuyor. Optik görüntü sabitlemeyi birine veriyor, diğerine vermiyor gibi. Burada öyle bir durum olursa ilginç bir durum olabilir. Çünkü aynı zamanda iPhone 7'de kamera çıkıntısında eriyeceği ve daha düz bir panelin ortaya çıkacağı söyleniyor. Ama diğer taraftan haberin aslında ana merkezine gelecek olursak eğer Sony'nin de sensör işi çok büyük bir operasyon ama son dönemlerde operasyonda biraz finansal olarak kan kaybettiği söyleniyordu. Böylesi bir çift bir sensör paketiyle beraber onlar da işi büyütebilirler. Sonucunda kullanım çeşitliliği ve zenginliği anlamında da yeni imkanlar tanıyor. İşte arkayı bulanıklaştırıyorsun, mesafe ölçümü yapabiliyorsun.
Ya Snapdragon 810'dan beri aslında Qualcomm'la bu çift kamera üstüne çok duruyor.
Motor ama destekliyor onun için.
Evet, M8 dışında ya da M9 Plus dışında şeyi görmedik. Bu çift sensörlü kameranın üst düzey bir telefonda yer aldığını. Bakalım neler olacak.
Genelde orada üreticiler Google bu standart kamera uygulamasının arkayı bulanıklaştırma özelliğini yazılımsal olarak koyduktan sonra çok bulaşmadılar. Ama onda da yani arkayı bulanıklaştır diyorsun. Adamın daha sonra export süresi var. Hayır, onu yaptın diyelim. Fotoğrafın oluşması zaten 2 dakika sürüyor. En yüksek performanslı cihazla bile. Bunlar sıkıntı yaratıyordu ama şimdi üreticiler 2016'da fark yaratabilmek adına herhalde bu çift kamera olayını deneyecekler gibi. En azından arkayı bulanıklaştırma konusunda pek çok kişinin işine yarayacaktır.
Apple'ın iddialarında hani en önemli noktadan bir tanesi kalitenin SLR kalitesine ulaşacağı. Çünkü birçok sensörden alınacak datanın arkada özel bir yazılımla işlenerek özellikle düşük ışıkta inanılmaz performans yerlerine ulaşılabileceği ya da megapiksel değerlerin üst sınırlara taşınabileceği konusundaydı. Bakalım neler olacak. Gerçekten onları İsrail bazı bir firma satın aldılar ve firmanın web sitesinde gördüğün hiçbir şey yok biliyorsun. Yazımazı yok. Yani niçin satın aldın, ne yaptın bir video bile görememiştik adamların ne yaptığı ile ilgili. Bakalım belki de o firmayı burada kullanırlar mühendislerini, teknolojisini. Sony ile devam edelim. Sony'nin eski markası, ünlü dizüstü markası Vaio elden çıkarttılar.
Şimdi bağımsız bir Japon marka oldu. Bir konsorsiyumun markanın altına girdi. Ve dizüstü bilgisayarları yapmaya devam ettiler Sony'nin modellerini güncelleme. Hatta Vaio'nun üst seviye bazı dizüstü bilgisayarları MacBook'a rakip diye geçim sattılar. Amerika pazarına da giriş yaptı. Ama şimdi bir telefonla karşımızdalar arkadaşlar. Hani Windows'un bir kısım kullanıcı çok büyüyecek işte önünü kimse tıkamasın yol olacak diyor işte Windows 10'un Microsoft'un cihazları dışında ilk cihazı diyebileceğimiz yani marka olarak Vaio'dan gelmiş 5.5 inç Snapdragon 617'li bir cihaz ve Amerika pazarına girmiş. İşte bakıyorsun Samsung'da yok, bakıyorsun LG'de yok, bakıyorsun HTC'de yok. İşte Vaio'da var.
Neydi size gruptan geliyor. Bakalım göreceğiz nasıl bir şey olacak. Şimdi cihazın genel olarak özelliklerine baktığımızda 3 GB belleğe 16 GB depolama alanına sahip olduğunu 3 megapiksel ve 5 megapiksel kameralarla zenginleştirildiğini görüyoruz. Japonya fiyatı için $430 denmiş. Yüksek bir fiyat. Amerika'da da ben bu fiyatta çok büyük talep yani görebileceğinizi düşünmüyorum.
Birincisi şunu söyleyeyim Mesut. Vaio'nun yani Japonların yaptığı telefon benim şu ana kadar gördüğüm en güzel bir Note telefonu olmuş. Tasarım olarak yine Japonlar bu telefonda güzel bir şeyler çıkarmışlar ortaya. Fiyata gelecek olursak eğer fiyatı yüksek. Hele ki donanımına bakıldığı zaman ama Bazıları şimdi ister istemez Lumia 950 ailesiyle bu fiyatı kıyaslayabilirler. Lumia 950'nin ve 950 X'lerin fiyatı 600 küsur dolar civarında ama onlar tabii Snapdragon 810 ya da 808, hızlı şarj özelliği gibi bir sürü daha yüksek donanım özelliğine sahip.
Kameraları falan.
Kameralar falan da yine paket olarak daha iyi. Ama bu telefonu kendi içerisinde 450 dolara bugün Android'de öyle telefonlar alıyorsun ki yani evet. Donanımın esamesi okunmaz.
Bakalım neler olacak, ses getirecekler mi, ama MediaTek'le ilgili bir gelişme var ki biz bu MediaTek'teki gelişme aslında az çok öngörüyorduk. Bizi şaşırtmadı MediaTek ve Helio X20'de ısınma sorunları nedeniyle üreticilerin artık bu chipseti kullanmaktan vazgeçtiği konuşuluyor.
Yani şimdi 10 çekirdekli bir işlemci mevzusu. Şimdi hani Android işletim sistemi tarafında onu nasıl optimize edeceksin, 3 tane cluster küme içerisindeki haberleşme nasıl olacak geçişler, hani hepsini bir tarafa bıraktım. 2 tanesi A72 tabanlı, diğer geriye kalanlar A3 tabanlı ama frekansa farklı seviyeler çalışıyor ve 20 nanometre üretim sürecine sahip. Fakat şunu görmek lazım. Zaten bir süredir MediaTek'le ilgili olarak işlerin zorlaşacağı öngörülüyordu. Çünkü artık yani şeyin farkına vardı üreticiler. 8-10-5 önemli değil. Yüksek verimliğe sahip daha az çekirdeklerde daha yüksek performans sunulabileceğini gördük. Nerede gördük? Apple'da gördük. Sonra Qualcomm'da gördük. Ne yaptı Qualcomm? 8'den 1'den 4'e döndü. Evet. Snapdragon 820 vaat ettikleri şimdi. İnanılmaz. Hepimizi heyecanlandıran durumlar. Çok çekirdek tarafın hala bir Samsung tarafına girişilmez söz konusu ama Samsung kendisi fabrikalara sahip olan, üretim tarafını kendisi belirleyebilen bir üretici. Cihazı da ve yazılımı da kendisi ona göre optimize edebiliyor. MediaTek'e bakıyorsun, üretimi kendisi yapmıyor. Yazılımı kendisi yapmıyor. Kendisi cihaz üreten firma olmadığı evet. için o taraftaki bir takım sıkıntıları görmesi çok kolay değil. Hatta bu ısınma problemlerinden dolayı Elephone ve Vivo gibi bazı firmalarında Helio X20'yi kullanmaktan, en azından şu aşamada kullanmaktan vazgeçtiği söyleniyor. Yani artık bu tür zorlamalar yerine daha akıllı bir platform geliştirip az çekirdek yüksek performansı geliştirmenin yolunu bulmaları gerekiyor.
Evet, uzun bir süre önce aslında Apple bunu gösterdi. Hala da göstermeye devam ediyor ama Çinlilerin anlaması biraz geç oluyor. Bakalım
ya, şu pazarlama şeyinden kurtulmak lazım. Kutunun üzerine biz 10 çekirdek yazarsak tüketiciyi yakalarız. Tamam, yakalayabildiğim bir kullanıcı grubu oluyor ister istemez o rakamlara bakarak ama her yeni jenerasyonda insanlar daha fazla farkındalık kazanıyorlar ve bunların bilincine varıyorlar. Dolayısıyla yıllardır aslında hep şunu yapmak kolay. Brute force dediğimiz kas gücüne kasarsan yapıyorsun zaten. Bir çekirdek daha koy, bir çekirdek daha evet. koy, bir çekirdek daha koy. Ama önemli olan Ar-Ge yapıp daha az çekirdekle 10 çekirdeğini yapabildiğini yapmak. Orada MediaTek'in biraz daha yol alması
aslında
gerekiyor.
Aslında kısacası işe yarar bir şeyler yapmak en zoru. Ve işe yarar bir şeyler yapmak kısmında da ne yazık ki burada MediaTek'i çok fazla
yani
göremedik.
Yani Mesut işte iPhone 6 yani Apple'ı bir tarafa bırakalım. Bazen bunu yanlış anlayanlar olabiliyor. A9 diye bir işlemci var. Çift çekirdekli bir işlemci. Bugün hangi işlemciden daha geri?
Evet, hiçbirinden değil, hepsinden önde. Ve hepsinden çok daha önce çıktı.
Evet. Ve performans olarak da alanı mutlu ediyor.
Evet, Apple'la devam edelim. Madem her de Apple'ın işlemcisinden dem vurdu. Google piyasa değeri olarak Apple'ı geride bırakıyor. Dünyanın en değerli şirketi oldu. Aslında Google demeyelim.
Alphabet.
Alphabet,
ana evet. şirket. Holding'in merkezindeki şirket. Açıkçası çok fazla fark yok ki. 530 küsur milyar dolarlara 550 milyar, 560 milyar dolar. İşte iki tane Amerikan şirketi Mesut. 1 trilyon dolar.
Bir trilyon dolar.
Oturup şey alıyorum yani. Böyle de bir durum söz konusu.
Ama bir ara Apple için bir geyik vardı biliyorsun. Bir ara onu böyle push ediyorlardı hatta hisse senetleri falan. 1 trilyon dolarlık ilk şirket olacak falan filan diye. Esamesi okunmuyor
şimdi
yani.
Şimdi 2011'de bunlar Exxon diye bir petrol şirketi var. Onu geçtikten sonra tamam artık bu durdurulamaz. 1 evet. trilyon dolara giderler gitmezler tarzında tartışmalar vardı ama. Ha şunu da söyleyelim. Ya bu değerler o kadar anlık değişen değerler ki yarın
hisse
iPhone
7. Değeri bunlar.
Hiç bambaşka bir telefon çıkar birden 750-800 milyar evet. dolara bulabilir ama 400 milyar dolara da gelebilir gibi açıkçası. Alphabet'e döndüğümüz zaman Google'ın şirketlerinin karlılık oranları borsada bayağı bir olumlu etki yaratmış olacak ki piyasaları yükselerek birden 550 milyar dolarlara geldi ki zaten finansallara bakıldığı zaman 75 milyar dolar civarında bir gelir. 20 küsur milyar dolar yakında bir para kazanma durumu söz konusu açıkçası.
Ama 21 milyar doların 19 milyar doları Google arama motorundan gelmiş. Geri kalan işte sağdaki soldaki servislerden 3.6 milyar dolarlık da bir zarar söz konusu. Yani kayıp söz konusu. Bu kayıp da aslında işte firmanın hep bu satın almaları ya da çok ileriye dönük yatırımları. O yüzden yatırımcılar bunlardan korkmamışlar. Zira bunların içinde mesela insansız arabalar da var.
Zaten şimdi hani hep şeye konuşuluyor mesela Tesla ile ilgili olarak da. Tesla herhangi bir otomobil üreten firma olsaydı şu anki finansal projeksiyonu batardı.
Evet.
Ama yüksek teknoloji yatırımı, otonom araç yatırımı, elektrikli otomobil yatırımı, işte bir taraftan fabrika yatırımı olduğu için zaten yatırımcılar para aşılamaya devam ediyorlar ki zaten Elon Musk da geçtiğimiz hafta şirketin neredeyse 5'te 1'ine denk gelen bir oranı paya sahip oldu. 100 milyon dolara yakın bir hisse geri almasıyla beraber. Teknoloji şirketlerde genelde böyle oluyor. Hani belki anlık para kaybediyorsun ama yaptığın yatırım ileriye dönük olarak insanlara pozitif sinyaller veriyorsa şirket büyümeye devam ediyor.
Öyle gerçek. Bu arada sızan telefonlardan konuştuk. Evet, Z5 hakkında çok fazla şey bilmiyoruz ama Xperia'nın C6'sı sızmış durumda.
Evet, görüntü ortaya çıktı. C5 ses getirmişti. Neden ses getirmişti? Çerçeveleri bayağı kırpılmış. İnce çerçevelere sahiptim. Altın çıkmış bir telefondu. Şimdi tasarım olarak çok fazla bozmamışlar. Yine kenarlardan çerçevesi yakın, üst ve alttan kalın çerçeveli bir telefon ama boyutu küçültmüşler. 6 inçten 5.5'a gelen bir telefon
olmuş. Daha çoğunluğa hitap eden bir hal almış.
Aynen. Ve donanım tarafında da biraz daha performans arttırıcı gelişme var. Helio P10'a geçiş yapmışlar performansı biraz daha arttırabilmek adına. 3 GB RAM söz konusu. Yani geçen senenin orta üst seviye cihazlarına yakın diyebileceğiniz bir donanımı evet. var. 5.5 inç olması kullanımı da kolaylaştıracaktır. Kamera tarafını da yine Sony geliştirmiştir diye düşünüyorum. C3, C4, C5 bunlar belli ülkelerde büyük başarılara yakalayan telefonlar. Ülkemizde de sevilen telefonlar oldular. Bu telefon görünen o ki o başarıyı sürdürecek
evet,
gibi.
Evet, bakalım genel olarak performansı nasıl olacak? Çünkü tamam C5 Ultra güzel bir telefondu ama performans anlamında kimseyi tatmin etmemişti.
Evet, performans konusundaki yazılım biraz ağır çalışıyordu. Umarım C6 daha akıcı bir telefon. O ki zaten RAM'i falan arttırmışlar. Orada evet. biraz daha rahatlayacak gibi görünüyor.
Microsoft ve Apple arasındaki rekabette ise iPad Pro ile ilgili enteresan bir gelişim var. Zira iPad Pro'nun satış rakamı toplam Microsoft Surface satışının üstüne çıkmış durumda.
Üstelik şöyle bir durum söz konusu. 3 aylık dönemden bahsediyoruz. iPad Pro 3 aylık dönemin ortasında piyasaya çıkan bir ürün oldu. Microsoft'un diğer ürünleri ise o 3 ayın tamamında satılan ürünler oldular. Bakıyorsun iPad Pro 2 milyondan fazla satmış. Microsoft'un tüm Surface ailesi ki Surface Pro 4 ve Surface Book gibi yeni ürünler de ürün grubuna dahil olmuş. 1.6 milyon adet. Burada hani bir taraftan tabii ki şeyi de unutmamak gerekiyor. iPad Pro 2 milyon sattı ama Apple'ın toplam tablet pazarı küçülmeye başladı. Ama buna rağmen küçülen pazarda büyümesi Apple'dan marka gücünü gösteriyor. Ama diğer taraftan tabii şunu unutmamak gerekiyor ki Microsoft'un ürünleri her ülkede yok.
Evet.
O da tabii onda etki eden unsurlardan
işte
bir tanesi.
Apple'ın gücü yine burada geliyor. Yani Türkiye'de bile satın alabiliyorsun.
Yani evet Microsoft burada bu işi yapıyor ama neden yaptığı konusunda yani Amerika dışında o kadar çok ülkede bu ürün bulunmadığı için bir takım soruları beraberinde getiriyor. Hani yapıyorlar ama acaba
neden yapıyorlar?
Olur mu? Evet. Ya da neden yapıyor tarzında tam kafalarında bazı net fikirler mi yok? Bunu göremiyoruz. Çünkü eminim ki sadece Türkiye'ye gelse Surface Book örneğin en çok satan dizüstü bilgisayarlardan birisi olacak kendi segmentinde.
Gerçi olmayabilir o fiyata.
İşte fiyat olarak kendi segmentinde.
Evet, doğru,
kendi
olabilir.
Segmentinde bakıldığı zaman.
Kendi yani segmentinde de millet gidip yine Apple ürünü alabilir orada. Yani öyle bir fiyata çıkıyorsun ki herde.
Amerika fiyatı 2000 dolar diyelim ortalama bir konfigürasyonun için.
Türkiye 3000 dolar olsa.
Belgesi olsun 3000 olsa tabii 10 bin lira.
Yani ben gider orada Apple alırım eğer alacaksan bir son kullanıcı olarak baktığında.
Ya çok böyle Microsoft daha şık geliştirici grubu belki o platforma ilgili.
Onlar da Apple kullanıcı işte geliştiriciler.
Yani, doğru haklısın. Yani, bize gelen Microsoft geliştiricilerinde
çünkü onlar analitik düşünen insanlar oluyorlar bir firmaya aşık olmuyorlar geliştiriciler özellikle. Yine almazlar.
Evet.
Yani Microsoft'un orada gerçekten farklı bir şeyler yapması lazım. Bu gidişat değil onlar için.
Yani hani aslında üreticileri zorluyor. İşte ucuzda Windows bilgisayar ya da ikisi bir arada bilgisayar yapın diye Microsoft işletim sistemini ya bedava ya da çok uygun evre Intel işlemci keza. Belki öyle bir konsept çerçevesinde bir Surface bilgisayar piyasaya sürmeleri gerekiyor. Yani insan ucuza alabileceği.
Onlarda deneyim o kadar kötü ki. Yani ben işte bu rezalet aklı anlamıyorum. Deneyimi çok kötü cihazları kullanıcılara iteliyorlar resmen üstündeki Windows yazısıyla. Hani nasıl MediaTek 8 çekirdek 10 çekirdek diye bir şey itelemeye çalışıyor. Ucuz hiçbir işe yaramayacak Intel'inde kalmış işlemcileri donanımları da üstüne Windows yazıp millete itelediler. Sonra millet de öyle bir tat bıraktı ki bu. Koçuyor artık nerede bunu iki firmayı görse. O az yani seviyedeki işte, insanlar.
Bir dengenin yakalanması gerekiyor çünkü yani amacı sadece not almak olan bir adam zaten Amerika pazarına Chrome vukuak aldı. Chrome serisi bilgisayarlar orada özellikle eğitim tarafında bayağı bir yürüdüler. İnce, şık ve havalı bilgisayar isteyenler işte MacBook falan filan o tarafta. Zaten çünkü şeye bakıyorsun Apple'ın finansallarında Mac büyümüş. 2016 içinde %20 büyüme öngörülüyor mesela. Windows tarafına bakıyorsun Microsoft'un ürünleri pahalı. Diğerlerinin de ürünleri pahalı. Artık hani senin ucuza alabileceğin iyi donanımlı bir ultrabook yok.
Yok evet.
Yani bugün Türkiye pazarına bakıyorum. Bir bilgisayar toplayalım seninle beraber. Notebook. Bakalım. Sadece Full HD ekran seçtiğin anda 2500 liraya çıkıyor fiyat
birden. Evet inanılmaz. Yani buradan fiyat artıyor. Ne yazık ki.
Bunların hani bir şekilde daha makul düzeye gelmesi gerekiyor ki insanlar hızlı çalışabilen güzel bir Windows bilgisayar sahibi olabilsinler.
Evet sizin de görüşleriniz önemli tabii. Ama ben son dönemde dizüstü bilgisayar... Gerçi dolarında
kurunda farkını unutmamak gerekiyor.
Kur farkı var ama dizüstü bilgisayar piyasada gerçekten iyi bir durumda değil. Biz fiyatların düşmesini, teknolojinin artmasını beklerken teknoloji arttı ama premium segment de arttı. Bir de kötü şu, mesela dizüstü dünyasında geçtiğimiz senenin çok iyi tepe modelini uygun fiyatlı yine bu sene alamıyorsun.
Evet, telefon gibi değil.
Evet, piyasadan kaldırıyorlar. Yani diyoruz ya G5 çıksın, G4'ün fiyatı düşer. Ultrabook'ta öyle bir şey yok. Tamam, iyisi çıkıyor, eskisi zaten piyasada yok.
Bir de Mesut, herkes samimi olsun ve kimse insanları kandırmaya çalışmasın. Celeron'un, Pentium'un artık ismini yazmıyorlar.
Evet.
Intel neye bilmem kaç diye bir işlemci.
Evet, kodunu yazıyorlar.
Yani bunlar Windows ortamında insanlara bekledikleri cihazı vermez. Sonra ne oluyor? Adam yani bir baba çocuğuna bilgisayar almaya bir mağazaya gidiyor. Cebinde zar zor 2000 lira bütçe ayırmış. Diyor ki al abi sana bu. İşte Intel ne bilmem ne işlemcide işte 1366 768 ekranı.
Bir de Windows'lar hepsi çalışır. Onlar da genel kelime doğru biliyorsun.
Yani hani ondan sonra ne oluyor? Memnuniyetsizlik baş göstermeye başlıyor. Ne oyun oynayabiliyorsun, ne yüksek performans alabiliyorsun. Evet. Bunların hepsinin çözülmesi gerekiyor ama işte bilmiyorum bunu nasıl çözecekler.
Göreceğiz hep beraber. Burada bu bültenin sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.